Ayrım 37, sayfa 406, Ultimatum, Anders de la Motte, 56. bölüm. Julia Gabrielson Tegel Bakan'a yakın bir yere park etti. Rosenbach Park'ındaki ağaçların tepelerinin ucundan Stenberg'in pencerelerini seçebiliyordu. Orada arabada neden oturduğunu bilmiyordu, yapabileceğini yapmıştı, diyebileceğini demişti ama yine de oradaydı işte. Gerçekleştiğinde orada olmak istiyordu. Fritzgarten'da Rosenbach'ın köşesinde iki büyük naklen yayın aracı park etmişti. İnsanlar araçlara telaşla gidip gelmekteydiler, kabloları hazırlıyor gibiydiler. Önlerine bir devriye arabası park etmişti ve Julia iki üniformalı memurun medya sirkini dikkatle izlediğini görebiliyordu. Araba radyosunu açtı, haber kanalını buldu ve koltuğunu hafifçe geriye yatırdı. Yakınlarda bir yerde yol işçileri havalı matkap kullanmaya başlayınca Julia radyonun sesini yükseltmek zorunda kaldı. Bir saat kadar önce Sollentuna'daki bir ofis binasında birkaç kişinin cesedi bulundu. Stockholm polisi henüz bir açıklama yapmadı. Ancak kaynaklar cesetlerden birinin bir polis memuruna ait olduğunu belirtirken Julia eğilip sesi kıstı. Aynı anda Stenberg'in pencerelerinden birinde bir silüet gördüğünü sandı. Matkabın sesi binalar arasında yankılanmaya devam ediyordu. Jesper Stenberg, Riddarholmen'e doğru ağaçların tepelerine bakıyordu. His nihayet geri dönmüştü. Mutlak kesin mevcudiyet. Saate baktı, aşağı inip başbakanın elini sıkmasına ve podyumda durmasına 20 dakika kalmıştı. Mikrofonlara eğilecek ve liderlerinin onayını almaktan ne kadar mutlu ve müteşekkir olduğunu söyleyecekti. Yeni görevinde partisi için en iyisini yapacağını, yaklaşan seçim kampanyasını iple çektiğini vesaire vesaire. Hem radyo hem de televizyondan canlı yayın, salonda en az 50 muhabir ve bir o kadar da paddi kodamanı ve şakşakçılar. Karl Erik orada durup onu izleyecekti. O da Stenberg'de aynı kanıya varacaktı. Eğer henüz varmadıysa. Bowman bir piyon, daha iyi bir pozisyona gelmek için feda edilecek bir parçaydı. Ve oyunu kazanmak için. Carolina'nın odaya girdiğini duymadı, orada olduğunu koluna dokunana kadar fark etmedi. Jesper, Stenberg ürperdi, arkasını döndü. Carolina'nın yüzünde ciddi bir ifade vardı. Az önce babamla konuştum, senin için endişelenmiş. Anlamsız şeyler söylüyormuşsun. John Torning'den bahsetmişsin. Stenberg'in Carolina'nın söylediklerini kavraması biraz sürdü, sonra anladı. Bu kayınpederinin acınası intikamıydı. Sadık hizmetkarını kaybetmesinin acısını böyle çıkarıyordu. Carolina'nın hala babacığının maşası olduğunu göstermek için kulağına dikkatle seçilmiş birkaç kelime akıtı vermişti. Galiba babam beni yanlış anladı diye mırıldandı. Umarım, çünkü onun birilerini öldürttüğüne gerçekten inanıyor olamazsın. Ya da Nisse Bowman'ın bir çeşit profesyonel tetikçi olduğuna. Zihni tutukluk yaptı ve Stenberg anlaşılabilir bir açıklama bulamadı. Yani ben... Evet, Carolina başını yana yatırdı. Ne diyecektin? Stenberg derin bir nefes aldı, düşüncelerini boşuna sıraya koymaya çalıştı. Mesela teşekkür ederim nasıl olur dedi Carolina, ya da mesela bu kadar anlayışlı bir eş olduğun için teşekkürler Carolina. Üniversiteden beri o Sophie Torning orospusuyla yatmama ses çıkarmadığın için, aptalı oynadığın, kaçamak bakışları görmezden geldiğin, geceleri utanç içinde yatağa girdiğimde onun amcığının kokusunu almıyormuş gibi yaptığın için. Carolina'nın ağzının kenarları Stenberg'den daha önce hiç görmediği buruşuk bir gülümseyişle oynadı. Bunu yapmana izin verdim. Neden biliyor musun? Çünkü Sophie'nin senin John'un çıraklarından birisi olmanı ayarlayacağını biliyordum. John Torning'i tarafımıza çekmek için ödediğim bedel buydu. Makul bir bedel. Ta ki Sophie ailemizi tehdit etmeye başlayana kadar. Stenberg ağzını açtı ama tek bir kelime dahi edemedi. anahtarları tarayan bir uygulama olduğunu biliyor muydun diye devam etti Carolina. 10 saniye sürüyor. Sonra internetten anahtarın bir kopyasını sipariş ediyorsun. Sophie'nin bana çantasına göz kulak olmamı istediği sayısız andan birinde yapması çok kolay oldu. Caroline Stenberg'in yanaklarını okşadı. O yokken dairesine giderdim. Odaları gezer, çekmecelere bakar, yatağında uzanırdım. İkinizin o yatakta sikiştiğinizi hayal ederdim. Ama sana Adalet Bakanlığı makamı teklif edildiğinde riskin fazla büyüdüğünü fark ettim. Kızlarla dışarı çıkıyormuş gibi yaptım, sonra Sophie ile konuşmaya, ona her şeyin sona erdiğini anlatmaya gittim. Ama kapının önündeyken içeriden sesler duydum. İçeride olduğunuz aynı şeyi yaptığınızı fark ettim. Sana bağıra çağıra neler dediğini işittim. Emek verdiğimiz her şeyi mahvedebilirdi. Yaptığımız tüm fedakarlıkları. Carolina duraksadı, sonra sesini alçalttı. Sen ayrıldıktan sonra daireye girdim ve onu açık pencerenin önünde aşağı eğilmişken gördüm. Pek de zor olmayacaktı. Carolina bir elini savurdu. Sonradan fark ettim ki Sophie, sen garajdan çıkarken sana bağıracaktı. Ve gerçekten arabanın tam üstüne çakıldı. Stenberg nefes alamadı. Sanki o da ağır ağır saat yönünün tersine dönmeye başlamıştı. Gözlerini kapadı ve kendine gelmeye çalıştı, fakat başaramadı. Kabuslarındaki penceredeki silüet aklına geldi. Ama artık yukarıda duran, dışarı eğilip gözlerini ona diken Bowman değildi. Carolina'ydı. David Sarac'ın e-postası evdeki bilgisayarının yelen kutusunda belirdiğinde öfkelendim. Sana değil, daha çok kendime. Özensiz davranmıştım, kendimizi gereksiz bir riske sokmuştum. Bir daha asla ortaya çıkmaması gerekiyordu. Ama çıktığında tek yapmam gereken Emniyet Genel Müdürü ile gizli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmekti. Ondan Kelstavik'teki teşhis edilemeyen cesetle ilgili soruşturmanın parti için bir sıkıntı yaratmamasını garantiye almasını istedim. Özellikle de şimdi, seçimlerden önce. Eva Svensk sadıktır, işi için kime müteşekkir olacağını ve bir dosyanın polis bürokrasisinin derinliklerinde nasıl gömüleceğini iyi bilir.
John Turning, dedi Stenberg, sesi bir fısıltı gibiydi. O da hala dönüyordu. Her şey gerçek dışıydı, sanki bir rüyadaydı.
John biraz daha zor oldu ama onu da öyle bırakamazdık. Hele babam ona o büyükelçilik görevini teklif edip kendini aptal durumuna düşürdükten sonra. Düzeltmem gereken bir hata daha.
Carolina yeniden gülümsedi.
Anjinden muzdaripsen migren ilaçlarında almaman gereken belli başlı maddeler olduğunu biliyor muydun?
Haplarını değiştirdin, dedi Stenberg hayret içinde.
Aslında bundan biraz daha karmaşıktı. John'un ilaçları kapsül şeklindeydi. Birkaç defa alırken görmüştüm. Ben de migren haplarımdan birkaçını havanda ezip tozu el çantamdaki minik bir poşette sakladım. Partide onunla dans ederken ceketini çıkarttırdım. Hap şişeleri o ceketteydi. Lavaboya gidip kapsülleri boşalttım, sonra içlerini bendeki tozla doldurdum. Ondan sonra iş beklemeye kalmıştı. Aslında beklediğimden de hızlı oldu.
Ya otopsi yapsalardı?
Hadi ama Jasper. John neredeyse 70 yaşındaydı. Hareketli bir hayat tarzı vardı. Zaten bir kere kalp krizi geçirmişti ve anjin ilacı kullanıyordu. Ne diye otopsi yapsınlar? Yapsalardı da yalnızca karısının migren haplarından birkaç tane almış gibi görünecekti.
Stenberg başını inanmıyormuş gibi iki yana salladı. Ciddi olamazsın.
Gerekeni yaptım Jasper. Hedefe odaklandım. Bizi bekleyen muhteşem geleceği düşündüm. Hala bekleyen.
Carolina onu kollarından tuttu ve hafifçe sarstı.
Babama açıklayabilirim. Söylediklerinin bir şaka olduğunu, bir çeşit yanlış anlaşılma olduğunu söylerim. Bana inanacaktır. Ne de olsa insanlar duymak istediklerini duyarlar, değil mi? Ve şu Gabriel sonu da kafana takma. Şimdi tek yapman gereken Jasper.
Carolina ellerini onun boynuna doğru uzattı ve Stenberg hafifçe geri çekildiğini görünce şaşırdı. Derken Carolina'nın düzeltmek için kravatına uzandığını fark etti.
Aşağı inmek ve şu ana kadarki en iyi konuşmanı yapmak.
sözlerin sahici ve kalpten gelmesine çalış. Sadece senin yapabileceğin şekilde. Parti için, ülke için yapabileceğin her şeyden bahset.
Carolina onun kravatını gereğinden fazla sıktı. Parmaklarını düğümden çekmeden gözlerini gözlerine dikti. Stenberg'in yakası ensesine ve boğazına battı. Yutkunmasını güçleştirdi. Pencerenin dışında bir titreme oldu. Tebeşir beyazı bir martı dışarıda neredeyse hareketsiz bir biçimde süzülmekteydi. Stenberg'e boş, cansız gözlerle bakıyordu.
''Bunu yapabilir misin Jesper?'' dedi Carolina.
Sürücü tarafındaki camın tıklatılması Yulia'yı şaşırttı. Kalbi sıra dışı bir hızla çarpmaya başladı. Takım elbiseli bir adam arabanın dışında durmuş camı açmasını işaret ediyordu. Polis kimliğine benzer bir şey sallamaktaydı.
''Burada duramazsınız dedi. Park yasak.''
''Ben de polisim. Yulia kendi kimliğini kaldırdı. Bölge sen suçla. Sen hangi birimdensin?''
Adam ona gülümsedi, hoş görünüyordu. Tanıdıktı da ama Yulia sebebini hatırlayamıyordu. Bir süredir susmuş olan havalı matkap yeniden çalışmaya başlayınca adam ona daha da yaklaşmak zorunda kaldı.
''Kişisel korumayım.'' dedi.
''Ah, bakanlardan birini koruyorsun.'' Yulia başıyla Rosenbaht'a doğru işaret etti.
''Doğru.''
''Hangisine?'' dedi Yulia. Tam o anda adamı daha önce nerede gördüğünü hatırladı. Jesper Stenberg flaşlar patlarken bodyumda kıpırdamadan durdu. Başbakan az önce kendisini takdim etmişti, şimdi bütün gözler üzerindeydi. Karşısındaki havai fişek gösterisinin her sesini duyabiliyor, her rengin ayrıntısını görebiliyordu. Bu anın hafızasına kazınacağının, ömrünün geri kalanı boyunca orada olacağının farkındaydı. Kalabalığa baktı, birkaç tanıdık yüz bulmaya çalıştı. Ama spot ışıkları ve flaşlar gözüne alıyor, önündeki insanları ayırt edilemez uzuvlara sahip karanlık silüetlere dönüştürüyordu. Kayınpederinin sert ifadesine ve Oscar Wilde'ni kapının yanında dikilmiş halde gördüğünü sandı. Ama o anda bir flaş gözünü kör etti ve Wilde'nin ortadan kayboldu. Stenberg gözlerini kırpıştırdı ve aniden John Torning'i ön sırada David Sarac'ın yanında otururken gördüğünü sandı. Sonra daha fazla flaş iki adamı karanlığın içinde kaybetti. Zihnindeki hayaletler, Jesper topla kendini Tanrı aşkına. Bodyumdan aşağı baktı, sufle kağıtlarını gördü. Harfler bulanıklaşıp bir yığına dönüştüler.
Teşekkür ederim dediğini işitti. Burada olmak gerçekten büyük bir onur.
Bakışlarını kaldırdı ve en yakındaki televizyon kamerasına döndü. Sophie Torning kameranın hemen yanı başındaydı. Beyaz elbise, beyaz ayakkabılar. Stenberg onun düşüşünü izledi. Onun gözleri büyümüş, ağzı açık, yer ile gök arasında bir an için neredeyse ağırlıksız halde asılı kaldığını görebiliyordu. Ve sonra ağırlıksız oluşunun sona erdiğinde çıkan sesi işitti. Boğuk, korkunç bir ses. Bir patlamadan daha çok bir iç çekme gibi. Kırılan bir şeyin sesi, asla onarılmayacak bir şeyin. Gerekli bir fedakarlık. Ya o ya sendin, seçeneğin yoktu. Ve dolayısıyla büyük bir üzüntüyle kişisel sebeplerden ötürü başbakanın teklifini reddetmek durumundayım. Bütün salon donmuş gibiydi. Ne yazık ki karım, ciddi bir hastalıktan muzdarip, Carolina hayatım boyunca en büyük destekçim, sırtımı dayadığım kayam oldu. Benim için büyük fedakarlıklarda bulundu. Hiç kimse birinden bu kadarını isteyemezdi. Şimdi o büyük bir mücadelenin içinde, dolayısıyla benim de onun için aynı şeyi yapmam en doğrusu. Ruhsal hastalık çok konuşulan bir şey değil ama Carolina ve ben tamamen açık olmaya karar verdik. Ruhsal rahatsızlıkların herkesi etkileyebilecek sorunlar olduğunu göstermeyi umuyoruz. Tedavi edilebilir rahatsızlıklar olduklarını, utanılmamaları gerektiğini. Kamerayı değiştirdi ve sesiyle beden dilini düzeltti. Bitirmeden önce sizlerden mümkün mertebe rahat bırakılma isteğimizi anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Carolina, ben ve kızlarımız bu zorlu zamanda göstereceğiniz duyarlılık için şimdiden teşekkür etmek isteriz. Stenberg en üzgün gülümseyişiyle baktı, sorular yağdı, seslerden bir girdap yarattılar. Carolina'yı görmeye çalıştı. Onu ikinci sırada Sophie Torning'i gördüğünü sandığı yerden yalnızca birkaç metre ötede buldu. Ona bakıyor, bakışlarına karşılık veriyordu. Ağır ağır başını sallıyordu. Bir flaş daha patladı ve Carolina kayboldu. Radyoda telaşlı bir yorumcunun konuşması duyuldu ve Julia sesi açtı. Kahretsin dedi Becker arabanın kapısına eğilerek. Stenberg ailesi hakikaten hiçbir şey çaktırmıyormuş. Carolina Stenberg'i daha bir saat önce gördüm. Her zamanki gibi görünüyordu. Hatta bir iki dakika konuşup spor muhabbeti yaptık. Gelecek sene Vasa'daki kır koşusuna katılıp kayak yapacağını söylemişti. Julia bacaklarını esnetmek için arabadan indi ve tekrar Rosenbad'a baktı. Binanın cephesinin tepesine doğru bir şey gözüne takıldı. Rüzgarda kabarıp şişen bir perde. Bu kumaş parçası bir sebepten onu tedirgin etti, binayı işaret etti ve havalı matkap gibi bir şeyin sesini bastırıp kendini duyurabilmek için bağırdı. ''Baksana ben mi yanılıyorum yoksa şu açık olan Stenberg'in penceresi değil mi?'' Becker onun işaret ettiği yöne baktı. Uzun adımlarla binaya doğru yürümeye başladı. Julia yarı koşar adımlarla elle tutulur bir sebepten ziyade bir içgüdüyle onu takip etti. Yolunda olmayan bir şeyler vardı. Parka girerken Becker'a yetişti. Bir an sonra duvarın üstündeki cansız bedeni gördüler. Carolina Stenberg yüzüstü yatıyordu. Başı yana dönmüştü. Gözleri camsı, neredeyse şaşırmış gibi bir ifadeyle onlara bakmaktaydı. Ve bir kan havuzu ağır ağır kaldırımda yayılıyordu. Becker cesedin yanında dizlerinin üzerine oturdu. Carolina'nın boynuna dokundu ve bileğine tutturulmuş mikrofona bir şeyler bağırdı. Julia'nın duyamadığı emirler yağdırıyordu. Havalı matkabın gürültüsü daha da şiddetlenmiş, Julia'nın karnında hissettiği bir ritimle binalar arasında yankılanıyordu. Julia, Carolina Stenberg'in uzanmış eline baktı. Büyük bir eldi. Parmakları uzun ve güçlüydü. Her türden aleti kullanabilecek birisinin eliydi. İnsanlar binanın girişinden koşarak geldiler. Nöbetçiler, polis memurları ve onların ardından gazeteciler. İlk kamera flaşı patladı, diğerleri de katıldı. Julia cesedin etrafını saran ve giderek büyüyen kalabalıktan birkaç adım geri atıp pencereye doğru baktı. Perde yukarıda halen yaslı bir şekilde dalgalanmaktaydı. Julia bir karaltı, pencereden hafifçe sarkmış bir adamın görüntüsünü yakalar gibi oldu. Göz göze geldiler. Bir an için zaman ağırlaşırmış gibi oldu. Hareket ve ses ağır çekime dönüştü. Matkap darbelerine devam etti. Hızla atan metalik bir kalp gibi asfaltı ve betonu dövüp delerken aniden durdu. Zamanı kesin bir sessizlik içinde duraklattı. Derken Jesper Stenberg pencereden Julia'ya başıyla selam verdi ve zaman tekrar hareket etmeye başladı. Olay yerini sesler, hareketler ve patlayan flaşlardan bir kakafoniye teslim etti. Julia arkasını dönüp yürümeye başladı. Hafif bir rüzgar suyu hareket ettiriyor, beraberinde hayal meyal bir kahkahanın sesini taşıyordu. Julia kendi kendine kahkahanın David Sarac'a ait olduğunu düşündü. Son söz. Kaplanın bedeni açıklıkta sere serpe uzanıyor. Tüylü postu kandan kıpkırmızı. Gözleri boş boş gece göğüne bakıyor, gökyüzüne ve artık göremediği yıldızlara. Küçük kız yumuşak zeminde dizlerinin üzerinde, elini ağır ağır kaplanın patisinde gezdiriyor, sonra eğilip kaplanı burnundan öpüyor. ''Teşekkür ederim'' diye fısıldıyor, ''Bizi kurtardığın için teşekkür ederim.'' Kız ayağa kalkıyor ve ardındaki kızıl saçlı kadına dönüyor, onun elini tutuyor, sonra omzunun üzerinden arkasına bakıyor. ''Geliyor musun amu?'' Boştaki elini ona doğru uzatıyor. Öyle küçük, öyle güzel ki. Belki de hayatında gördüğü en güzel şey. ''Geliyorum Tindra'' diye mırıldanıyor. Uçağın iniş takımları kavurucu sıcakta yanan asfalta çarpıp onu uykusundan uyandırdığında bu sözler hala zihninde yankılanıyordu. Teşekkürler. Bir kitabın ortaya çıkmasına her zaman birçok kişi müdahil olur. Bazılarına teşekkür etmesi kolaydır. Mesela ailem, yayıncım, editörüm ve ajansım gibi. ya da hikayelerimi sayısız farklı dile çeviren bütün o harika insanlar gibi. Bazılarına teşekkür etmesi ise daha zor, çünkü çeşitli sebepler gerçek isimlerinizi vermemi engelliyor. Ama bu yardımlarınız için hissettiğim minneti değiştirmiyor. Anders de la Motte, Malmö, 2015. Kitabın sonu, 23 Haziran 2025, sayfa 419.